Ayrım 19 sayfa 175. Kendi gözüyle görmek. Burada yeri gelmişken kültür değişmeleri yahut etkileşimleri konusunda kısa bazı açıklamalar yapmak gerekir. Diri zamanlarını yaşayan bir kültür, baktığı her şeyi kendi gözüyle görür. Yani milli imanın aydınlığında görür. Kendi ölçüleri ve değerleriyle kavrar, değerlendirir. Eğer bu kültür unsurunu güzel yahut faydalı buluyorsa, onu kendi kültürüne hiçbir endişe duymadan alır, özümser, üslubuna katar yani millileştirir. O unsurun yabancı bir kültürden geldiğini araştırmak ve bilmek uzmanlara kalmış bir iştir. Kültür eğer soğumaya, kendi imanının ışığında görememeye, değerlendirme gücünü kaybetmeye başlamış ise tereddütler de başlar. Karşılaştığı yabancı kültürü değerlendiremediği, güzelini, faydalısını seçemediği gibi aldıklarını da özümsemede yani üslubuna katmakta sıkıntılar yaşar. Eğer şu veya bu sebeplerle yabancı kültürlerden alıntılar yapmak zorunluluğu olursa, milli kültür özgünlüğünü kaybeder, alacalaşır. Bu dönem ve sonrası kültürün korumacı tavrının arttığı ve alıntıların taklit düzeyinde kaldığı, mizah konusu olduğu zamanlardır. Bizim Avrupalılaşma yahut çağdaşlaşma mecramız da kendi kültürümüze olan güvenin sarsıldığı, iman ışığımızın zayıfladığı, korumacılığın başladığı dönemde başlamıştır. Doğalı da budur. Aksi halde yukarıda işaret ettiğimiz gelişme sürer giderdi. Kendi kültüründen şüpheye düşen okumuşların bu kültürü yenileme gayretlerine girmesi yerine ki çağdaşlaşma terimi bu harekete çok uyardı. Gözünü yabancı kültürlere dikmesi de onaylanmasa bile anlaşılabilecek bir tutumdur. Ancak kendine dönüp millinin heyecanlarıyla yeni bir hamle yaratanlar da vardır. Biz bunlardan hiç değilse ikisini tanıyoruz. Din alanında Said Nursi, edebiyat alanında Yahya Kemal. Said Nursi, yukarıda kısaca dokunduğumuz veçhiyle yenileme yaptığı alanın içinden gelerek, içeriden kavrayarak bir iman tazeleme hareketi başlatmıştır. Yahya Kemal ise dışından bakarak, ölçüleri ve zevkini dışarıdan alarak kendi kültürüne bakmış, değerlendirmiş ve onu yenilemeyi başarmıştır. Yahya Kemal'in bakışını ileride ele alacağımız için şimdilik bunları söylemekle yetinip bizdeki Avrupalılaşma tartışmalarına bakarak şairimizin yerini belirlemeye çalışalım. Çağdaşlaşma tartışmaları esas itibariyle yöntem sorunlarına yoğunlaşmıştı. Avrupalılaşmamız yahut çağdaşlaşmamız gerektiği konusunda kimsenin itirazı yoktu. Böyle bir itirazı ancak geleneksel milli kültürden gelenlerin yapması mümkündü. Ama onlar da yeni bir şey söyleyemiyor, yer yer ortaya çıkan asrileşme görüntülerini eleştirmekten öteye geçemiyorlardı. Yöntem seçimi iki ayrı sorun hakkındaki tercihe göre belirlenebilirdi. Başarı ve kimlik. İlk sorun, çağdaşlaşmamız için bütüncü mü yoksa parçacı bir yaklaşım mı gereklidir? Yani hayatın maddi manevi her alanında Avrupalılar gibi mi olmalıyız? Yoksa Avrupa medeniyetinin bazı yönlerini almakla yetinebilir miyiz? Bu soruya Batıcılar diye isimlendirilen Abdullah Cevdet ve arkadaşları bütüncü olmak zorundayız cevabını veriyor, din meselesini sessiz geçiyorlardı. Prens Said Halim Paşa gibi İslamcı olarak nitelenenler Batı'nın ilim ve tekniğini almamız yeterlidir ve yöntem olarak da mümkündür diyorlardı. Ziya Gökalp gibi Türkçüler de aynı şeyi söylüyorlardı. Gökalp'in onlardan farkı, bu görüşü sosyolojik ve sistematik bir temele oturtma gayretleriydi. Bu iki grubun yani parçacıların ortak endişesi, çağdaşlaşalım derken milli kimliğimizi yitirmekti. İşte Ziya Gökalp bu temel endişeyi karşılamak üzere kültür ve medeniyet ayırımı yapıyor, kültür milli medeniyet evrenseldir diyordu. Ardından milli kimliği oluşturan unsurların kültüre dahil olduğunu söyleyerek Avrupalılaşmanın dışına çıkıyordu. İlim ve teknik ise medeniyete dahildir ve her kültür bunları alabilir. Bizim de almamız gereklidir. Mehmet Akif de aynı şeyleri şiir halinde dillendiriyordu. Paris'ten döndüğünde bu fikir ortamına giren Yahya Kemal, ilk anlarda henüz yolunu tam olarak belirleyebilmiş değildir. Önce Yakup Kadri ile beraber Nev Yunanilik havasına girer. Doğu tesirinin dışında yeni bir şiir kurabilmek için eski Yunan'a inip temel kaynaklardan başlamak lazımdır. kadim Yunan'daki sanat açılışlarını bir Akdeniz mucizesi olarak görür. Böylece bizimle de az çok bir ilişki kurmuş olarak bu kaynağa yönelir. Fakat bu heyecan pek kısa sürer ve ateş söner. Türk'ün Müslümanlığı. Yurda döndükten sonra İstanbul'un her semtini tek tek gezmeye başlar. Tekkelere gider, ayinleri izler, nefesler dinler. Tarih birikimi olan bir aydının bu gezilerden hangi heyecan ve ilhamlarla döneceğini tasavvur etmek zor değildir. Bu Süleymaniye'de bayram sabahı ve diğerleri için bir dolma ve olgunlaşma sürecidir. Tamburi Cemil Bey'i dinlerken karşımda bir altın kapı açıldı. Memleketime o kapıdan girdim der. Memleketinin kültürüne yeniden katılmak heyecanı içinde bir bayram sabahı Büyükada'da ufak camide bayram namazına gider. Kendi öz iklimini duydukça gözlerinden yaşlar gelir. O sabah o Müslümanlığa az aşina Büyükada'nın küçücük camiinde şafakta aynı milletin ruhlu bir cemaatiydik. Namazdan çıkan yaşlı adamlar bu genç insanı yanlarında görmekten mutlu, onu tebrik eder, dualar ederler. Ayanlar Reşit Akif Paşa, bu bayram namazında iki defa mesudum. Hamdolsun sizlerden birini kendi başına camiye gelmiş gördüm. Berhudar ol oğlum. Gözlerimi kapamadan evvel bunu görmek beni müteselli etti der. O sabah gönlüm her zamandan fazla açıktı. Yahya Kemal Müslümanlığı milletimizin tekevvünü sağlayan, ona ruh veren temel unsur olarak kabul eder. Milletlerin mayası kan değil dindir der. Kendisi özel hayatında Paris'ten kalan alışkanlıkları sebebiyle bu kültüre yeterince katılamasa da Üsküp'te geçen çocukluğunun birikimi ve yüksek sanatçı sezgisiyle milli hayatı derinden kavramış ve en üst estetik düzeyde şiir ve nesir olarak dillendirmiş biridir. Üsküp minarelerinden yükselen ezan seslerini duyarak içim bu seslerle dolarak yetişiyordum. Minarelerde ezan başladığı zaman evimizde ruhani bir sessizlik olurdu. Galiba Üsküp'ün sokaklarında da böyle bir rüzgar dolaşır, bütün şehri bir mabet sükunu kaplardı. Annemin dudakları ismi celalle kımıldardı. Bu ezan sesleri kendisini en yabancı çevrelerde olduğu zamanlar bile terk etmemiştir. Lakin bu sesler beni bütün ömrümce bırakmış değildir. Müslüman Türk çocuklarının dini ve milli terbiyesinde ezan seslerinin büyük tesirlerine inanırım. Ezansız Semtler isimli yazısında ezanın temsil ettiği Müslümanlık ile milli hayatımızın ilişkileri tazeliğini koruyan bir değerde tahlil edilmiştir. İslam'ı algılama konusunda da hem Gökalp'ten hem de Mehmet Akif gibi İslamcılardan farklıdır. Bir sosyolog olan Gökalp'in Müslümanlığında ileriye dönük olarak olması gerekenlere dikkate alan bir reformist hava vardır. Akif ve arkadaşları da reformisttir. Ancak onlar dinin hurafelerden temizlenerek asr-ı saadetteki haline dönülmesini istemektedirler. İslam dünyasının geri kalış sebebini de eski kültürlerden kalma tortuların etkinliğine bağlamaktadırlar. Yahya Kemal ise hiçbir ayırım, yorum yapmadan milletimizin Müslümanlığını yani din kültürümüzü olduğu gibi kabullenir ve güzel bulur. Ona göre Türkler Müslümanlığın esasına dokunmadan İslam kültürüne çok şey katmışlardır. Nihayet bizim İslam mimarisinde kaydettiğimiz tekamül, inşa ettiğimiz mabetlerdeki heybet ve ruhanilik, minarelerimizden ezanı bir musiki gibi okuyuşumuz, tekbir, salavat gibi bestelenmiş ibadet ibarelerini namaza ithal edişimiz, hep birden hep inanıştaki hem ibadetteki milli mizacımızın tecellileridir. Netice olarak düşünmek ve demek lazımdır ki, imanlar din alimlerinin kitaplarındaki ve kafalarındaki şekillerden ziyade, halk arasında nasıl telakki ediliyorsa öyle yaşarlar. Yahya Kemal, Türk Müslümanlığı dediği bu üslubun kendi içinden yenilenerek devam etmesini ister. Hatta türbeleri ziyaret edip, okuyup üfleyen ve parmaklıklarına çaput bağlayan insanları da sevgiyle seyreder ve coşkuyla tasvir eder. Akif ise Kur'an okuyup üflemek için gelmedi diye haykırarak halkı bu geleneğinden kurtulmaya çağırır. Gökalp millicilik gayreti ile ezanın Türkçe okunmasını isterken Akif ve arkadaşları buna aslına uygun düşmeyen bir bidat olduğu gerekçesiyle karşı çıkarlar. Yahya Kemal ise bir başka pencereden bakmaktadır. 1300 yıl önce peygamberin Bilal-i Habeşi'den dinlediği ezan, yüzyıllarca bizim semamızın hem dini hem milli musikisi olmuştur. Bizi biz yapan ve ayakta tutan temellerden biri bu ezan sesleridir. Doğrusu istenirse sosyolojik açıdan da Yahya Kemal'in bakışı çok sağlıklıdır. Türk milletinin ezanın aslına uygun okunmasına niçin bu kadar değer verdiğini ancak bu açıdan bakarak anlayabiliriz. Bu hassasiyet bir koruyuculuk tezahürü olmaktan çok benliğini, kimliğini koruma duyarlılığıdır. O kadar basit. Büyük şairin hemen bütün şiirlerinde dini motifler, duyarlılıklar, kavramlar, heyecanlar bulmak mümkündür ve doğaldır. Çünkü o, Türk hayatının, Türk milliyetinin şairidir. İslamiyet'in o hayat tarih içindeki yerine ise Yahya Kemal'in şiirinde de bu odur. Sadece Süleymaniye'de bayram sabahında bir neferin hem Sinan ve hem bütün Türk milleti olduğunu görmek yeter. Yahya Kemal bu arada Ziya Gökalp'le tanışmıştır. Onun fikirlerini bütün olarak benimsememiştir ama kavi bir dostluk kurarlar. Neredeyse her gün bir araya gelerek tartışırlar. Gökalp'in de desteğiyle üniversitede hoca olur. Verdiği dersleri ve çok seyrek gün yüzüne çıkan birkaç şiiriyle büyük bir şöhret olur. Çağdaşlaşma. Çağdaşlaşma konusunda Ziya Gökalp en genel ifadesiyle halkın yarattıklarını, kültür, ferdi birikim ve gayretle yaratılanları da medeniyet olarak ayırıyordu. Bilim ve teknik ferdi yaratışlardan olduğu için uluslararası idi ve alınabilirdi. Ama hukuk, ahlak, görgü kuralları gibi alanlar halkın yaratılışlarındandır. Kültür alanına girer ve millidir. Öyle de kalmalı ve yeni yaratışlarla gelişmelidir diyordu. Bize milli kimliğimizi kazandıran şey kültürümüz olduğu için bu yöntemle gerçekleştirilecek bir çağdaşlaşmada milli kimliğimizi koruyabiliriz. Bu ayrımın doğruluğu tartışılabilirse de Gökalp'in Hars dediği içeriklerin milli kimliğimizi oluşturduğu açıktır. Çağdaşlaşma konusunda Yahya Kemal'in milli kimlik duyarlılığı kesindir. Zaten onun hedefi çağdaş olan milliyi bulmak ve gerçekleştirmektir. Sanatkar Yahya Kemal'in şiiriyle bunu gerçekleştirdiğinde de herkes müttefiktir. Henüz ahbaplığının olmadığı dönemde bile Ziya Gökalp onun şiirini gençlere örnek olarak göstermiştir. Ancak Yahya Kemal sistem sahibi bir düşünür olmadığı için çağdaşlaşma konusundaki anlayışının ve bunu şiirde gerçekleştirmesinin ayrıca açıklanması faydalı olur. Şairimiz kültür ve medeniyet ayrımı yapmaz. Medeniyet derken uluslararası bir oluşumu kasteder. Bütün Avrupa medeniyeti dediğimiz insanlığın birkaç bin yıllık ortak çalışmasının ürünüdür. Bu üründe birçok dinlerin ve ırkların katkısı vardır. Avrupa medeniyeti ne bir ırkın ne de bir dinin eseri değildir. Nitekim Yahudiler dinlerini, ırki mensubiyetlerini hassasiyetle koruyarak Avrupa medeniyetine dahil olabilmiş ve ona büyük katkılarda bulunmuşlardır. Öyleyse Afrika ve Asyalı milletler de bu özelliklerinden fedakarlık etmeden bu medeniyete katılabileceklerdir. Ancak geçmişte büyük ve köklü medeniyetlere sahip olan bizim gibi milletler bu yeni medeniyete intibakta zorluk çekeceklerdir. Özellikle medeniyetin evrensel olduğu anlayışıyla Gökalp'e çok yaklaşan Yahya Kemal, medeniyetin kapsamından söz ettiği zaman tamamen uzaklaşır. Zevk, düşünüş ve ahlak gibi bir takım değerlerin dışında bir medeniyet düşünülemeyeceğini söyler. Batılı olmak istiyorsak önce zihniyetimizi değiştirmemiz gerekir der. Çünkü medeniyet her şeyden önce bir zihniyet meselesidir. Sonraki yıllarda Profesör Mümtaz Turhan sadece ilim zihniyetinin alınmasının gerekli ve yeterli olduğunu savunmuştur. Burada düşünce tarihimizin bir meselesini hatırlatmak gerekir. Cumhuriyet dönemine kadar batılılaşma üzerine söz söyleyenler, parçacı olsun, bütüncü olsun, daima medeniyet yahut kültürü unsurlarını ayırarak hepsinin yahut bir kısmının alınması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. İtiraf edelim ki bu tartışmalar fazla teorik kalmış, kültürün bütünlüğü ve seçimlerin çoğu zaman kendiliğindenliği üzerinde durulmamıştır. Peyami Safa, Türk İnkılabı'na Bakışlar kitabıyla Doğu-Batı sentezini savunduğunda Profesör Tarık Zafer Tuna'ya onu eleştirmiş ve sentezde hangi unsurların alınıp hangilerinin dışarıda bırakılacağına dair bir açıklık olmadığını ileri sürmüştü. Peyami Safa verdiği cevapta biraz da müstehsi bir edayla kültürün bakkal dükkanı olmadığını, oraya girip istenilenlerin tek tek işaretlenemeyeceğini yazmıştı. Peyami Safa'nın bu cevabını bir kültürün diğer bir kültürden aldıklarını, aynen kendi kültürüne nakledemeyeceği şeklinde de anlamalıyız. Kültürün diri zamanlarında kendi gözüyle gören ve aldığı şeylere kendisine göre biçim ve gerektiğinde yeni işlevler yükleyen kültür, zayıf zamanlarında da aynı şeyleri daha az ve farklı etkenlerle yapar. Mesela İslam medeniyeti dairesine giren Türkler, Arapça ve Farsçadan aldıkları kelimeleri çoğu kez söylemesini beceremedikleri için kendi hançerlerini uydurarak söyleyip Türkçeleştirmişlerdir. Okumuşların, halkın galatı, yanlışları dediği bu söyleniş biçimleri yabancı birçok kelimenin Türkçeleşmesini sağlamıştır. Yaratıcılığın kaybolduğu dönemlerde bu tür arşivler taklit düzeyinde kalsa da uzun sürede eğer asimile olmazlarsa kaynağından farklı bir üslup oluşturabilirler. Daha fazla ayrıntılarına girmeyeceğimiz bu nokta Yahya Kemal'i açıklamak bakımından son derece önemlidir. Yahya Kemal zihniyet ve ahlakıyla Avrupalı olmak gerektiğini savunur ve buna rağmen Türk olarak kalacağımızı, yani kendimize has bir uslubu devam ettirebileceğimizi söyler. Gökalp ve Akif'in penceresinden baktığımızda bu imkansızdır. Kültürün manevi unsurlarının, halk yaratışlarının bile batılılaştığı bir toplamda Türk kimliği kalmaz. Fakat dikkat edilirse bu itiraz kitabi ve kurumsaldır. Avrupalı ahlak alınacak, Türk ahlakı çıkartılarak yerine monte edilecek gibidir. İşte bu noktada yukarıdaki açıklamalarımıza gönderme yapabiliriz. Yahut da Peyami Safa'nın sentez fikrini, o da bu sentezi unsurlarına ayırmışsa da yeniden düşünebiliriz. Ana fikir, kültür alışverişlerinin mekanik olaylar olmadığıdır. Yahya Kemal, zayıf kültürlü toplumların güçlü ve renkli bir kültüre sahip toplumlara nazaran daha kolay Avrupalılaşacağını söyler. Bizim sıkıntılarımızın önemli bir sebebi de böyle köklü ve geleneği olan bir medeniyete sahip olmamızdır. Ancak 1,5 asırlık müşahedelerimiz de bize yeninin eskiyi safa safa geçmekte olduğunu göstermektedir. Bu tekamülün neticesinde onlara tamamıyla benzeyeceğimizi ve bugünkü medeniyeti harfi harfine kabul edeceğimizi söylemek bir kehanet olmasa gerek. Eğer Batı'nın üzerimizdeki sürekli galibiyetlerini görerek zaman geçirmeden onu bir kül halinde kabul eder, inanırsak hem tekamülün müddeti kısalır hem de tufeyli, asalak, mukallit olmaktan kurtulur, müteadi, atak olma kudretini kazanırız. Bizim Batılılaşmamızı geciktiren bir diğer etmen de çağdaşlaşma döneminde sürekli Rusya ile savaş halinde olmamızdır. Yahya Kemal bu noktada Ahmet Ağaoğlu'nu hatırlatır. Ağaoğlu, bütüncü olmakla birlikte kimliğimizi kaybetmeyeceğimizi, çünkü Türk'ün yaptığı her şeyin Türk olacağını söyler. Ağaoğlu'nun 19. yüzyılda zaman zaman rağbet gören milletlerin ruhu kavramı çevresinde, bütün kültürel yaratışların o millete has olacağı şeklindeki anlayışlarla, mesela Renan'la ne ölçüde ilgili olduğunu bilmiyoruz. Şairimizin Abdullah Cevdet tarzı bütüncülerle bir ilişkisi kurulamaz. Çünkü bu kesimin milli kimlik duyarlılığı yoktur. Yahya Kemal bu konuda Ağaoğlu'ndan daha açıklayıcı ve susturucudur. Avrupa medeniyeti madem ki farklı birçok din ve milletlerin ortak ürünüdür ve bu milletler milli kimliklerini korumaktadırlar, bunun mevhumi muhalifinden sonradan katılacak olanların da kimliklerini koruyacağı sonucu çıkar ve en çarpıcı delilini açıklar. Türkler Müslümanlıkla yepyeni bir zevk ve zihniyet dünyasına girdikleri halde milli kimliklerini korumuşlardır. Bunu görmek için sadece Selimiye'ye bakmak yeterlidir. Ayrıca İslam'ı hayat aksettirmedeki, yani kültürleştirmedeki Türk Müslümanlığı da hatırlanmalıdır. Ancak burada yine de açıklanmaya ve tartışılmaya muhtaç noktalar vardır. Yukarıdaki anlatımlarda da bir nebze dokunduğumuz gibi kültürün diri, yaratıcı, kendine güvenen dönemlerindeki zihniyet ve başarılarıyla heyecanın sönmeye başladığı, kendine güvenin kaybolduğu, soğuma dönemlerindeki zihniyet ve başarılarını bir tutmak yanıltıcı olur. Türklerin Müslüman oldukları dönemler gerilimlerinin son derece yüksek olduğu canlı ve yaratıcı zamanlarıydı. Bu dönemden itibaren İslam medeniyetinin sadece siyasi gücünü temsil etmekle kalmamış, aynı zamanda medeniyetini hayatın her alanında taşıma işlevini yüklenmişti. Avrupalılaşma tartışmalarını yapmaya başladığımız zamanlar ise en azından okumuşlarımızın kendi kültürlerine olan inançlarını kaybettikleri ve yabancı kültürlere hayranlık içinde çıkış aradıkları bir dönemdir. Kültürün yaratıcılığını kaybettiği bu dönem, Müslümanlaşma devriyle karşılaştırılabilir mi? Şüphesiz ki hayır. Ama yine de yukarıda temas edildiği gibi, kültürümüz bir başka iklimde asimile olup tükenmediğine göre yapabileceği şeyler var demektir. Yahya Kemal bu yapılabilecek şeyin yolunu mektepten memlekete formülü içinde anlatır.